Ayrım 9, sayfa 135. 3. bölüm, Matanseros. 20. kısım. Öğleden sonra gökyüzünü bulutlar kaplamaya başladı ve giderek soluklaşan güneş yerini kara ve gri bir gökyüzüne bıraktı. Hava nemli ve tehditkar bir hal alırken Lazius'daki gemi kalıntılarını ilk fark eden kişi oldu. Yoluna devam etmekte olan Kassandra denizde bir düzine kadar gemi kalıntısı ve ahşap parçaya rastlamış, aralarından geçmeye çalışıyordu. Mürettebat parçalardan birkaçını halatlar yardımıyla gemiye çekti. Kırmızı mavi renklere boyanmış bir yüksek kiriş parçasının Kassandra'ya çekilişini izlemekte olan Sanson, "Parçalar bir İngiliz gemisine ait gibi," dedi. Hunter başını salladı. Parçalarının anladıkları kadarıyla büyükçe bir gemi batırılmıştı. "Gemi batalı çok olmamış," diyen Hunter, "sağ kalmış olabilecek kimse var mı?" diye ufka baktı. Fakat hiç kimseyi göremedi. "İspanyol dostlarımız ava çıkmış olmalı." Kassandra'nın gövdesine 15 dakika boyunca ahşap gemi kalıntıları çarpmaya devam etti. Mürettebat rahatsız olmuştu. Denizciler böyle bir yıkımın delillerine rastlamayı pek sevmezlerdi. Güverteye çapraz bağlantı parçalarından biri daha çekilmişti ve Anders bu parçadan batan geminin yaklaşık 45 metre uzunluğunda 2 ya da 3 yelkenli bir ticaret gemisi olduğu sonucuna varmıştı. Mürettebatından kimseye rastlamamışlardı. Gece olunca hava iyice sevimsiz bir hal alarak fırtınaya dönüşmüştü. Sıcak ve şiddetli bir yağmur Kassandra'nın güvertesine adeta dövmüştü. Geceyi yağmur altında geçiren adamlar sırılsıklam ve perişan bir haldeydi. Şafak söktüğünde daha sakin, güneşli bir hava ile karşılaştılar ve gün ışığı ile birlikte Matanseros da tam karşılarında belirdi. Uzaktan bakıldığında Matanseros adasının batı yüzü oldukça itici görünüyordu. Adanın volkanik silüeti yüksek ve sivriydi. Kıyı bölgelerindeki zayıf bitki örtüsünün dışında üzerinde yer yer kırmızı gri kayaların bulunduğu kahverengi ve çorak bir adaydı. Karayiplerin en batı tarafında kaldığı için pek yağmur almazdı ve Atlantik rüzgarları adanın tek tepesine aralıksız olarak uçururdu. Kassandra'nın mürettebatı yaklaşmakta oldukları Matanseros adasını asık yüzle seyrediyorlardı. Dümen başındaki Anders yüzünü buruşturdu. "Eylül ayındayız," dedi. "Ada olabileceği en yeşil ve misafirperver görünümünde." "Doğrudur," dedi Hunter. "Yeşil bir cennet olmadığı kesin. Ama doğu kıyısında yemyeşil bir orman ve bir sürü su kaynağı var."
"Ve bir sürü İspanyol askeri de," dedi Anders.
"Asıl bir sürü İspanyol altını var," dedi Hunter. "Adaya ne kadar zamanda varırız?"
"Rüzgar elverişli. En geç gün ortasında orada olacağımızın garantisini veririm."
"Küçük koya yönel," dedi Hunter parmağıyla istikameti göstererek. Bulundukları mesafeden bile batı kıyısındaki ufak uyuğu görebiliyorlardı. Gittikleri yer Kör Adam Koyu adı verilen dar bir girintiydi. Hunter kendisiyle birlikte karaya inecek olan ufak ekibin taşıyacağı malzemeleri toparlamaya gitti. Malzemelerin yanına vardığında Don Diego hazırlık yapmaya başlamıştı bile. Yahudi güverteye ekipmanları diziyordu. Yahudi hasarlı gözüyle Hunter'ı süzdü.
"Şu İspanyollar ne de düşünceli adamlar," dedi. "Tüm malzemeye bakmışlar ama hiçbir şey götürmemişler."
"Sıçanların dışında hiçbir şey."
"Herhangi bir küçük hayvan ile idare edebiliriz Hunter. Keseli sıçan ya da benzeri bir yaratık."
"İdare etmemiz gerekecek," dedi Hunter. Sanson burun tarafında dikilmiş adanın tek çıkıntısını oluşturan Lares Dağı'na bakıyordu. Çıplak kırmızı kayalardan oluşan dimdik bir yarım daire gibi görünüyordu.
"Bunun etrafından dolanabileceğimiz başka bir yol yok mu?" diye sordu Sanson.
"Hunter, etrafından dolaşan tüm alternatif yollarda nöbetçiler olacaktır. Yamacı aşmaktan başka çaremiz yok," dedi. Sanson ona hafif bir gülümsemeyle karşılık verdi. Hunter tekrar geminin arka tarafına, Anders'ın yanına döndü. Karaya inecek olan ekip Matanseros'a ayak basar basmaz gemiyi adadan götürmesini emretti. Kassandra güneye doğru yol alacak ve Matanseros'tan sonraki ilk ada olan Ramonas'a gidecekti. Orada saldırılara karşı güvende olacakları ve içilebilir su kaynağı bulunan ufak bir koy vardı.
"Orayı biliyor musun?"
"Evet," dedi Anders, "orayı biliyorum. Birkaç sene önce Kaptan Levisham emrinde görev yaparken bir hafta o koya sığınmıştım.
Yeterince emniyette oluruz. Orada ne kadar bekleyeceğiz? 4 gün. 4. günün öğlen vaktinde koyu terk et ve açık denizde demirle. Gece yarısı olunca oradan yelken açar ve 5. gün şafak sökmeden Matanseros'a varırsın.
Peki ya sonra?
Şafak'la birlikte dosdoğru ana limana yönel ve adamları hazine kalyonuna bindir.
Kaledeki topların önünden geçerek mi?
5. günün sabahında topların artık sana bir sorun teşkil etmemesi gerekir.
Dindar bir adam sayılmam ve pek dua etmem dedi Anders ama umuyorum.
Hunter birkaç kez hafifçe omzuna dokundu.
Korkacak bir şey yok.
Anders tekrar adaya baktı ama gülümseyemedi. Öğlen saatlerinde kavurucu güneşin altında Hunter, Sanson, Lazio, Moore ve Don Diego ince bir çizgi oluşturan beyaz kumsalda durup Cassandra'nın gidişini seyrettiler. Ayaklarının dibinde 60 kilodan fazla malzeme vardı. İpler, katlanır kancalar, yelken bezinden çuvallar, tüfekler ve su fıçıları. Kısa bir süre sessizce orada durarak sıcak havayı ciğerlerine çektiler. Sonunda Hunter denize arkasını döndü ve yola çıkalım artık dedi. Kıyıdan uzaklaşarak adanın iç kısımlarına doğru ilerlemeye başladılar. Kumsalın bittiği noktada neredeyse dip dibe sıralanmış olan palmiye ve sakız ağaçları aşılması güç bir duvarı andırıyordu. Geçmiş tecrübelerinden böylesine sık bir bariyer oluşturmuş bitki örtüsüne bodoslama dalarak geçemeyeceklerini öğrenmişlerdi. Bunu deneseler korkunç bir çaba sarf ederek bir günde ancak birkaç yüz metre kat ederlerdi. Bir adanın sahilinden iç kesimlere geçmenin en iyi yolu ağaçların arasından geçen bir su akıntısı bulup onu içeriye doğru takip etmekti. Böyle bir akarsu olduğunu da biliyorlardı. Orada bir koy olması bunu gerektiriyordu. Koylar kısmen dış kayalıkların bölünmesiyle oluşurdu. Bu bölünme de karadan akan güçlü bir tatlı su kaynağı sayesinde oluşurdu. Sahilin iç kenarını takip ederek ilerlediler ve yaklaşık yarım saat sonra ince bir su akıntısına rastladılar. Su akıntısı bitki örtüsünün arasında ince çamur bir yol oluşturmuştu. Su akıntısı o kadar cılızdı ki bitkiler açılan çamur geçide doğru tekrar büyümüş ve bir tür dar ve sıcak tünel oluşturmuştu. Buldukları bu yolun hayatlarını istedikleri kadar kolaylaştırmayacağı kesindi.
''Daha iyi bir geçit aramalı mıyız?'' diye sordu Sanson.
Yahudi olumsuzca başını salladı. ''Bu bölge çok az yağmur alır, bundan daha iyisini bulacağımızı hiç sanmıyorum.'' Hepsi aynı fikirde birleşmiş gibiydi. Deniz kıyısından ayrılarak adanın iç kesimlerine doğru hareket ettiler. Birden acayip dayanılmaz bir sıcak bastırdı. Hava sıcak olduğu kadar basıktı da. Yolculuklarının ilk birkaç dakikasından sonra konuşarak enerjilerini tüketmemek için sessiz bir şekilde yürümeye devam ettiler. Sadece palalarıyla dalları keserken çıkardıkları çatırdama sesleri ve üzerlerine uzanan yemyeşil ağaç dallarındaki kuş cıvıltıları ve ufak hayvanların tıkırtıları duyuluyordu. Yavaş ilerliyorlardı. Günün sonuna doğru arkalarına dönüp baktıklarında kıyıdan fazla uzaklaşmadıklarını fark ettiler. Yiyebilecekleri bir şeyler avlamak için kısacık durakladıktan sonra süratle tekrar yola koyuldular. Sanson arbalet kullanımında son derece ustaydı ve bu yeteneğini birkaç kuş avlayarak sergilemişti. Dere yatağının yakınlarında rastladıkları yaban domuzu dışkısı onları yiyecek bulma konusunda biraz daha umutlandırdı. Lazio'yu da yiyebilecekleri bitkiler topluyordu. Hava karardığında sahilden Lares dağını oluşturan çıplak kayalık alana kadar olan mesafenin yarısını kat etmişlerdi. Gece ile birlikte hava biraz olsun serinlemişti ama içinde yol aldıkları yaprak ve dallardan örülmüş tünel hala fazlasıyla sıcaktı. Bu yetmezmiş gibi bir de sivrisinekler ortaya çıkmıştı. Sivrisinekler zorlu bir düşmandı. Neredeyse dokunulabilecek kadar kalın bulutlar halinde etraflarını sarıp görüş mesafelerini olumsuz etkiliyorlardı. Sivrisinek bulutunun içinden hemen yanlarında duran kişiyi bile güçlükle görebiliyorlardı. Bu iğrenç böcekler vızıltı sesi eşliğinde vücutlarının her yerini sokuyor, ağız kulak ve burunlarına bile giriyordu. Kendilerini tamamen çamurla sıvayarak korunmayı deneseler de bunun pek bir faydası olmamıştı. Ateş yakmaya cesaret edemedikleri için de yakaladıkları avları çiğ çiğ yediler. Karınlarını doyurduktan sonra ağaçların arasına sığınarak monoton sivrisinek vızıltıları eşliğinde yarım yamalak bir uyku çektiler.
Sabah uyandıklarında geceden sıvandıkları çamur sertleşmiş derilerinden dökülüyordu. Her biri çok farklı ve komik görünüyordu. Suratları sivrisinek ve ısırıklarından kızarmıştı ve şişkin çıkıntılarla kaplıydı. Birbirlerine bakarak güldüler. Hunter su stoklarına göz attı. Yanlarındaki suyun dörtte birini tükettiklerini fark edince su tüketimlerini azaltmaları gerekeceğini duyurdu. Tekrar yola koyuldular. Hepsi acıktığından bir yaban domuzu bulabilmek umuduyla etraflarına bakına bakına ilerliyorlardı. Ama arayışları sonuçsuz kaldı. Üzerlerindeki ağaçların yaprakları arasında bağırışan maymunlar ilgilerini çekiyordu. Hayvanların sesini duyabiliyorlardı ama Sanson'un menziline giren olmamıştı. İkinci günün ilerleyen saatlerinde rüzgarın uğultusunu duymaya başladılar. Duydukları bu ses ilk başlarda uzak bir mesafeden gelen zayıf bir inleme şeklindeydi. Ağaçların daha aralıklı olduğu ve daha kolay yol kat edebildikleri ormanın sonlarına yaklaştıkça rüzgarın sesi de güçlenmişti. Aradan çok geçmeden sadece duymakla kalmayıp esintiyi hissetmeye de başladılar. Rüzgar sayesinde hava biraz serinlemişti ama bu onları endişelendirmişti. Lares Dağı'nın sarp yamacına geldiklerinde rüzgarın da kuvvetleneceğini biliyorlardı. Lares Dağı'nın kayalık eteklerine ulaştıklarında akşam olmak üzereydi. Bulundukları noktada rüzgar kıyafetlerini uçuran, yolundaki her şeyi kamçılayan, suratlarını kızartan ve kulaklarında öten gürültücü bir şeytana dönüşmüştü. Birbirlerini duyabilmek için bağırarak konuşmaları gerekiyordu. Hunter önlerinde bir duvar gibi dikilen kayalık yamaca bakıyordu. Uzaktan göründüğü kadar dik ve hatta beklediğinden de yüksekti. Yaklaşık 150 metrelik çıplak kayalardan oluşan bir uçuruma aşağıdan bakıyorlardı. Rüzgarın kuvveti öylesine fazlaydı ki üzerlerine kaya parçacıkları yağıyordu. Moore'a işaret edip yanına çağırdı. Adama doğru eğilerek "Bassa!" diye bağırdı Hunter. "Rüzgar geceliğin biraz hafifler mi?" Bassa omuz silkti. Azıcık anlamında parmaklarını çimdik yapar gibi havaya kaldırdı. "Gece tırmanabilir misin?" Adam başını hayır anlamında salladı. Ardından ellerini birbirine kenetleyip başının arkasına yasladı. "Sabah mı tırmanmayı tercih edersin?" Bassa evet anlamında başını salladı. "Haklı," dedi Sanson. "Sabaha kadar dinlenip öyle denemeliyiz." "Bekleyebileceğimizden emin değilim," dedi Hunter. Kuzeye doğru bakıyordu. Birkaç mil ötede sakin denizin açıklarında hareketli bir gri çizgi ve bunun tam tepesinde de kızgın kara bulutlar vardı. Birkaç mile yayılan büyük bir fırtınaydı bu ve yavaşça onlara doğru yaklaşıyordu. Sanson bağırarak Hunter'a "Beklemek için bir neden daha," diye bağırdı. "Geçmesini beklemeliyiz." Hunter uçuruma sırtını döndü. Uçurumun eteklerindeki konumları deniz seviyesinden 160 metre kadar yüksekteydi. Güneye baktığında 30 mil kadar mesafede bulunan Ramonas Adası'nı görebiliyordu. Cassandra görünürlerde olmadığına göre güvenli koya sığınmış olmalıydı. Hunter tekrar yaklaşan fırtınaya doğru baktı. Gece boyunca bekleyebilirlerdi ve fırtına da muhtemelen üzerlerinden geçip uzaklaşmış olurdu. Ama tahminlerinden daha büyük ve yavaş bir fırtına ile karşılaşırlarsa bir gün daha kaybedebilirlerdi ve tüm planları tehlikeye girmiş olurdu. Tam 3 gün sonra Cassandra dosdoğru limana yelken açacaktı ve hazır olmamaları halinde içindeki 50 adamın sonu hazin olurdu. "Şimdi tırmanacağız," dedi Hunter. Moore'a doğru döndü. Moore başıyla onayladı ve halatları almaya gitti. Moore uçurumdan yukarı tırmandığı sırada Hunter eliyle halatı kavramış, olağanüstü bir his olmalı diye düşünüyordu. Moore tırmanırken ipin ara ara gerildiğini ve kıvrıldığını hissetmek ona heyecan vermişti. Elindeki ip aslında 4 santimetre kalınlığında bir halattı ama yukarıya doğru baktığında ince bir sicim kalınlığında gibi gözüküyordu. Moore'un koca bedeni bile giderek azalan gün ışığının da etkisiyle güçlükle görülebilir bir nokta halini almıştı. Sanson yanına gelerek kulağına doğru "Sen delisin," diye bağırdı. "Bu işten hiçbirimiz sağ çıkamayacağız." "Korktun mu?" diye karşılık verdi Hunter. Göğsünü döverek "Ben hiçbir şeyden korkmam," dedi Sanson. "Ama bir de diğerlerine bak." Hunter baktı. Lazio titriyordu. Don Diego'nun da rengi atmıştı. "Başaramazlar," diye bağırdı Sanson. "Onlar olmadan planını nasıl uygulayacaksın?" "Başaracaklar," dedi Hunter. "Başka yolu yok." Gittikçe yaklaşan fırtınaya baktı. Fırtına artık sadece bir ya da en fazla 2 mil uzaklarındaydı. Rüzgarda artan nemi hissedebiliyorlardı. Elindeki halatta aniden bir gerilme hissetti ve hemen arkasından halat hızlıca sarsılarak kıvrıldı. Başardı dedi Hunter. Yukarıya doğru baktı ama Moore'u göremiyordu. Aradan birkaç saniye geçtikten sonra yukarıdan ikinci bir halat indi. Çabuk dedi Hunter, malzemeler. Yelken bezinden yapılmış çuvallara önceden doldurarak hazır ettikleri erzakları ve malzemeleri ipe bağlayıp halatı çekerek Moore'a haber yolladılar. Çuvallar sallanarak kayalara çarparak uçurumdan yukarıya doğru yükselmeye başladı. Rüzgar birçok kez çuvalları uçurumun cephesinden 2-3 metre kadar uzağa savurdu. Bunları izlemekte olan Sanson, aman tanrım dedi. Hunter Lazu'ya baktı, gergin bir ifadesi vardı. Yanına giderek yelken bezinden yapılmış taşıma askılarını Lazu'nun omzuna ve beline bağladı. Aynı ses tonuyla, Yüce Meryem, Yüce Meryem, Yüce Meryem diye defalarca tekrar ediyordu Lazu'yu. Halat tekrar aşağı sarkıtıldığı sırada, şimdi beni iyi dinle diye bağırdı Hunter. Halatı sıkıca kavra ve sadece bassana seni yukarı çekmesine izin ver. Gözlerini kayalardan ayırma ve sakın aşağıya bakma.
Yüce Meryem, Yüce Meryem.
Beni duydun mu diye bağırdı Hunter. Sakın aşağıya bakma. Lazu'yu aynı sözcükleri tekrar ederek başını salladı. Kısa bir süre sonra Lazu'yu kayalıklardan yukarıya doğru yükselmeye başladı. En başta acemi bir şekilde öbür halata tutunarak denge sağlamaya çalıştı. Çok geçmeden doğru destek almaya başladı ve bu sayede olaysız bir şekilde uçurumdan tırmanışını tamamladı. Sıra Yahudi'ye gelmişti. Hunter talimatlarını verirken adam boş gözlerle ona baktı. Sanki Hunter'ın dediklerini duymuyor gibiydi. Yahudi uyur gezer bir halde halata doğru giderek kayışları bağladı ve uçurumdan yukarıya çekildi. Yaklaşan fırtınanın habercisi olan ilk yağmur damlaları düşmeye başlamıştı. ''Sırada sen varsın.'' diye bağırdı Sanson. ''Hayır.'' dedi Hunter. ''Ben en son çıkacağım.'' O anda yağmur hızlanmış, rüzgar kuvvetlenmişti. Halat tekrar aşağıya indiğinde yelken bezinden yapılmış kayışlar sırılsıklandı. Sanson kayışları geçirdi ve halata sıkıca asılarak yükselmeye hazır olduğunu haber verdi. Yükselmeye başladığı sırada Hunter'a ''Ölürsen paylarını ben alacağım.'' diye bağırdı ve kahkaha atarak yükselmeyi sürdürdü. Kahkaha sesleri rüzgarda boğuluyordu. Yaklaşan fırtınanın da etkisiyle gri bir sis bulutu uçurumun etrafını sarmıştı. Sanson'ın gözden kaybolması fazla sürmedi. Hunter beklemeye devam etti. Aradan geçen süre ona çok uzun gelmişti. Sonunda halata bağlı taşıma kayışları ıslak bir şapırtı sesi çıkartarak birkaç adım ötesinde yere düştü. Oraya giderek kayışları geçirdi. Yukarıya doğru çekilmeye başladığında yağmur damlaları rüzgarın etkisiyle yüzünde patlıyordu. Bu tırmanışı ömrü boyunca hatırlayacaktı. Koyu gri bir kütle ile etrafı sarılı olduğu için ne kadar yüksekte olduğu konusunda en ufak bir fikri yoktu. Tek görebildiği şey birkaç karış ötesindeki kayalıklardı. Rüzgar onu birçok kez geriye savurup tekrar kayalık cepheye yapıştırdı. Halatlar, kayalar, kısaca her şey sırılsıklan ve kaygandı. Kılavuz halatı kavrayarak kendini kayalara doğru dönük pozisyonda tutmaya çalıştı. Defalarca destek aldığı yerlerden kayıp halatın ucunda dönerek sırtını ve omuzlarını kayalara çarpmıştı. Bu tırmanış ona sonsuzluk kadar uzun gelmişti. Yolu yaralamış mıydı? Yoksa daha uçurumun altlarında mıydı? Belki de varmak üzereydi ama bu konuda en ufak bir fikri yoktu. Yukarıdakilerin sesini duymaya çalışsa da rüzgarın sağır edici ıslığı ve yağmur damlalarının kayalara çarpışından başka bir ses duyamadı. Bağlı olduğu halatın titrediğini hissedebiliyordu. Yukarıya çekildikçe istikrarlı ve ritmik bir şekilde titriyordu. Her defasında birkaç metre yükseliyor ve ardından biraz durup sonra tekrar yükseliyordu. Durdu ve yükseldi, durdu ve yükseldi. Aniden düzende bir bozulma oluştu. Artık yükselmiyordu. Halatın titremesi bile değişmişti. Bunu vücudunu tutan askılar ona çok iyi hissettiriyordu. İlk başta duyularının ona oyun oynadığını düşündü. Sonra bunun ne olduğunu anladı. Onu çeken halat kayalıklara sürtüne sürtüne 5 kişi taşımış ve kopma derecesinde yıpranmıştı. Gözünde giderek incelen halatı canlandırdı ve kılavuz ipe sıkıca tutundu. Aynı anda bağlı olduğu halat koptu ve bir yılan gibi kıvrılarak üzerine doğru düştü. Başına ve omuzlarına inmiş olan halat yağmurdan ıslanmış ve iyice ağırlaşmıştı. Kılavuz ipe tutunurken elleri kayınca birkaç metre aşağıya düştü. O noktada durumun kontrolünü tekrar ele almaya çalıştı. Bedeni kayalık yüzeye yapışmış şekilde havada asılı duruyordu. Kopmuş olan çekme halatı bacaklarındaki askıdan aşağıya doğru ölü bir yılan gibi sallanıyor ve zaten yorgun olan kollarına büyük bir ağırlık veriyordu. Bacaklarını sallayarak aşağıya doğru kaymış, taşıma askısından kurtulmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Askı yüzünden bacakları rahatsız bir şekilde birbirine bağlanmış gibiydi ve kıpırdayamıyordu. Bu şekilde kayayı tırmanamayacağının farkındaydı. Elleri ve kolları dayanabildiği sürece orada öylece sallanarak duracaktı ve sonunda aşağıya düşecekti. Parmakları ve bileklerinin acıyla yandığını hissedebiliyordu. Halatta bir asılma hissetti ama onu yukarıya çeken olmadı. Çaresizce bir tekme daha savurmaya çalıştığı sırada ani bir rüzgar onu yamaçtan geriye doğru savurdu. Bacağındaki lanet askılıklar rüzgarın etkisiyle savrulmasına neden oluyordu. Rüzgar onu her savuruşunda yamaçtan 3-4 metre uzaklaşıyor ve yamacın gri bir sis bulutunun altında kaybolduğunu görüyordu. Bir tekme daha savurunca bir anda hafiflediğini hissetti. Kayışlardan kurtulabilmişti. Bedeni hızlıca yamaca doğru bir eğri çizdi. Hunter çarpmaya hazırlanırken nefesini kesecek bir kuvvetle kayalıklara yapıştı. İstenç dışı bir çığlık attıktan sonra asılı bir şekilde nefes alışının düzelmesini bekledi. Sonra son bir çabayla kendini yukarıya çekti. Göğsünü ipe kenetlenmiş olan ellerinin hizasına getirmişti. Kısa bir süre ayaklarını ipin etrafında kenetleyerek kollarını dinlendirdi. Nefes alışı normale dönmüştü. Ayaklarıyla kayalıklardan destek alarak ellerini tek tek birbirinin üzerine koydu. Ayakları bir an kaydı ve sertçe dizlerini kayalık cepheye çarptı. Buna rağmen yukarıya doğru azıcık yol kat edebildi. Hareketleri tekrar etti, bir daha tekrar etti, bir daha tekrar etti. Tamamen bilinçsizdi. Düşünmeden mekanik bir şekilde hareket ediyordu. Etrafındaki her şeyden kendini soyutlamıştı. Sessiz bir dünyada gibiydi. Ne yağmurun sesini, ne rüzgarın çığlıklarını, ne de kendi nefes alışverişini duyuyordu. Yabancı gri bir evrende kaybolmuştu. Omuzlarının altından kenetlenerek onu yukarıya çeken güçlü kolları hissetmemişti. Bilinçsizce yüzü koyun sürünerek düzlüğe çıkmıştı. Ne sesleri duyabilmiş, ne de bir şey görebilmişti. Yaşadığının bile farkında değildi. Uzunca bir süre sonra kendine geldiğinde düz zeminde bile sürünmeye devam ettiğini ve tırmanır gibi ilerlemeye çalıştığını diğerlerinden duyacaktı. Diğerleri onu zapt edip sakinleştirinceye kadar kan içindeki yüzünü yere sürterek ilerlemeye devam etti. Kuşların cıvıltısıyla uyandı, gözlerini açtı ve güneşle aydınlanmış yeşil yaprakları gördü. Kayalık bir duvar da gördü, bir mağarada uzanıyordu. Daha doğrusu bir mağaranın tam girişinde. Burnuna pişen yemek kokuları geldi. Tarif edilemez güzellikte bir yemek kokusuydu, yavaşça doğruldu. Vücudunun her noktası acıdan sızlıyordu. Acıdan nefesi kesilince kendini tekrar yere bıraktı.
''Ağır ol dostum'' dedi bir ses.
Sanson arkasından dolanarak yanına geldi.
''Çok yavaş.''
Öne eğilerek Hunter'ın oturur pozisyona gelmesine yardımcı oldu. Hunter'ın ilk dikkatini çeken şey kıyafetleri oldu. Pantolonu paramparça olmuştu. Bacakları da yara bere içindeydi. Kolları ve gövdesi de aynı durumdaydı. Vücudunu yabancı ve daha önce görmediği bir eşya gibi incelemeye devam etti.
''Suratının da çok güzel görünmediğini söylemeliyim'' dedi Sanson ve güldü. ''Yemek yiyebilecek durumda mısın?''
Hunter konuşmaya başladı. Yüzü bir maske takmış gibi kaskatıydı. Yanaklarına dokundu ve kalın kanlı bir kabuk hissetti. Kafasını salladı.
''Yemek istemiyorsun, biraz su iç öyleyse.''
Sanson bir fıçı su getirerek Hunter'ın içmesine yardımcı oldu. Hunter yutkunurken herhangi bir acı hissetmiyor olmaktan ötürü biraz rahatlamıştı. Dudakları da hissizdi. Ağzına dayadığı fıçıyı da hissetmemişti.
''Çok fazla içmek yok'' dedi Sanson. ''Çok fazla içmek yok.''
Diğerleri de onlara katıldı. Yahudi belirgin şekilde sırıtıyordu.
''Manzarayı görmelisin.''
Hunter sevinçten şaşkınlaştı. Manzarayı görmek istiyordu. Ayağa kalkmak için destek almak amacıyla kolunu Sanson'a uzattı. Çok acımıştı ama onun yardımıyla ayağa kalktı. Ayakları üzerinde durduğu ilk anlarda korkunç bir ağrı hissetti. Başı döner gibi oldu ve sırtıyla bacaklarından yükselen sızlamayla irkildi. Biraz bekleyince daha iyi oldu. Sanson'a dayandı ve yüzünü acıdan buruşturmuş bir halde ilk adımını attı. Birden aklına Vali Almond geldi. Matanseros saldırısı için pazarlık yaptıkları akşamı anımsamıştı. Kendinden öylesine emin ve rahat tavırlar sergilemişti ki. O akşam korkusuz bir macera tutkunu gibi davranmıştı. O halini hatırlayınca pişman oldu ve gülümsedi. Gülmek canını acıtıyordu. Sonra manzarayı görünce Almond'ı, ağrılarını ve acıdan sızlayan bedenini unutuverdi. Lares Dağı'nın doğu tarafına bakan küçük bir mağaranın ağzında duruyorlardı. Hemen önlerinde volkanın yemyeşil ve yoğun bir tropikal ormanla örtülü doğu yamacı 300 metre aşağılarında Matanseros limanına kadar kıvrılarak uzanıyordu. Yamacın en alt kısmında Matanseros limanına akan geniş bir nehir ve meşhur Punta Matanseros kalesi bulunuyordu. Güneş ışınları limanın sakin sularında parıldıyor ve kalenin sağladığı güvenli bölge içerisine demirlemiş olan hazine kalyonunun etrafını sarıyordu. Her şey olması gerektiği gibi gözlerinin önünde duruyordu. Hunter bunun dünyanın en güzel manzarası olduğunu düşündü.